Değerli dinleyenler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz bu akşam. Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Kübra Ergin imzalı, birbirini tamamlayan ihtiyaçlar ve edep başlıklı yazıyı sunuyoruz. Geçen ayki yazımızda tesettür ne yazık ki ehemmiyetini hakkıyla kavrayamadığımız ve aktaramadığımız bir hüküm. Bu hükmün şimdiye kadar konuşulmamış hala birçok yönü olduğunu, hala hakkıyla anlaşılamadığını fark etmemiz gerekiyor. Meselenin biraz daha kökenine inelim diye bir girizgah yapmıştık. Bu yazımızda da konuya başka bir açıdan bakalım istiyoruz. İnsanın özelliklerine dikkatlice bakıldığı zaman dünyadaki sair canlılardan çok farklı hususiyetleri olduğu görülür. Sanki insandaki bütün özellikler onun bir araya gelip aile ve cemiyet kurmasını teşvik eder mahiyettedir. Dünya üzerinde sayısız canlı türü vardır. Bunların büyük bir çoğunluğu yumurtalarını bir yere bırakır gider. Yumurtadan çıkan yavrulardan ne kadarı hayatta kalırsa onlar nesli devam ettirir. Yuvalarına en fazla bakan canlı türlerinde de sadece anneler bir müddet yavrularını emzirir. Babaların yavruların bakımına destek olduğu canlılar sadece bazı kuş türleridir. Onlar da sadece yavrulara bakılacak birkaç haftalık dönemde aileleriyle bir araya gelirler. Yavrular yuvadan uçunca herkes kendi yoluna gider. İnsanlardaysa aile kurup uzun bir zaman birlikte yaşama adeti dünyanın her yerindeki bütün topluluklarda görülür. Hala avcılıkla geçinen, yarı aç, yarı tok yaşayan, evleri barakadan veya çadırdan ibaret olan bir toplulukta bile nikahsız bir hayat yoktur. En iptidai hayat yaşayan topluluklarda bile düğün merasimlerine hayli emek verilir. En güzel yemekler yapılır, kıyafetler giyilir, neşelenilir. Kabileye bir aile daha eklenmesi hep birlikte kutlanır. Neden böyledir? İnsan diğer mahlukattan farklı olarak sadece yavru yetiştirme müddetince bir araya gelmez. Aile olmak, insanı insan yapan özelliklerin kazanılmasında çok önemlidir. Bebek anne rahminde nasıl dış tesirlerden korunuyor, güven içinde büyüyüp gelişiyorsa, dünyaya geldikten sonra da anne kucağında, baba ocağında bir müddet daha korunur, yetiştirilir. Sadece maddi tehlikelerden değil, manevi tehlikelerden de korunur. İnsan aile ocağı sayesinde vahşileşmekten korunur, insani değerler kazanır. Dış alemdeki mücadeleden uzak, muhafazalı aile atmosferinde ahlaki değerleri öğrenir. Ana diline boş yere ana dili denmemiştir. Çocuk kendi ana dilini annesinden alır. Endülüs'te seçkin aileler, torunlarının annesi olacak gelini seçerken din, dil ve ahlak yönünden mükemmel yetişmiş olmasına çok dikkat ederlerdi. Mesela bir genç kız hakkında, şu kadar sure, bu kadar hadisi şerif ve şu şairlerin hikmetli beyitlerini ezbere bilir deniyorsa, o ailelerin rağbet ettiği bir gelin namzetiydi. Dil, kültürü taşımakta çok mühimdir. İnsan dilinin altında gizlidir. Bir milletin dilini öğrenirken, atasözlerini, deyimlerini, kalıp ifadelerini de öğrenmiş olursunuz. Bu da onların ehemmiyet verdikleri şeyler hakkında ipucu verir. Aile hem konuşmalarıyla hem günlük hayat tarzlarıyla çocuğun zihin alemine manevi olarak besleneceği bir atmosfer sağlar. Zamanımızda çocuk yetiştirme üzerine psikoloji, pedagoji kitapları yazılmaktadır. Aslında çocuk yetiştirmek yapmacık bir şekilde yapılan belli birkaç hareketle başarılabilecek bir şey değildir. Çocuk eğitimi günün her saatinde, her anınızda, her hareketinizde sürekli yaptığınız bir şeydir. Evlat bir sünger gibi içinde yaşadığı atmosferi içine çeker. Çocuğa sabah akşam aileye bağlılık göstermek lazım, büyüklere saygı göstermek lazım deseniz ama siz kendiniz aynısını yapmazsanız sözlerinizin hiçbir tesiri olmaz. Bazı şeyler bizzat görerek, hatta bir parçası olarak bizzat hayata geçirerek öğrenilir. çocuğun ahlaki değerleri benimseyip alacağı aile ortamını sağlamakta en büyük vazife o aileyi kuran ve ayakta tutan aile reisine aittir. Aile reisinin bu hususta alacağı ilk tedbir de ailesine emanet edeceği, çocuklarına annelik edecek hanımını seçmektir. Aile reisi evinde güven ve huzuru sağlamak için dışarıda hayli yorulup geleceği için evi ve eşi onun için bir sükunet kaynağı olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de dikkat edilirse gündüz ve gecenin birbiri ardına gelişine dikkat çeken birçok ayeti kerime vardır. Bunların birçok manası vardır. Onlar ayrı bir yazı konusu olabilir. Bir ayeti kerimede, karanlığıyla etrafı bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır buyurularak, gecenin örtücü olmasına mukabil, gündüzün her şeyi açığa çıkarıcı olmasından bahsedildikten sonra, erkeklerle kadınların yaratılışının da böyle birbirine zıt oluşuna işaret edilir. Tesettür hükmüne gelecek olursak, işte tesettürün hikmeti bu farklı yaratılış sırrına tam bir uygunluk gösterir. Her şeyden önce tesettür bir şükürdür. Neyin şükrü olduğunu daha iyi anlatmak için müsaade ederseniz ilimde ayıp olmaz ruhsatına sığınacağım. Daha evvelki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi insanın yaratılışındaki hususiyetler, hem mecburiyetler hem kabiliyetler onu bir arada yaşamaya yönlendiriyor. Ama elbette bir arada yaşamanın zorlukları da var. Bilhassa kadınlar hayli emek isteyen insan evladına annelik ederken evin geçimi, devletin ikamesi, vatanın müdafası gibi çok fedakarlık isteyen vazifeler erkeklerin üzerine kalıyor. Erkek ailesi için dış dünyada mücadele verip eve geldiğinde, kendisine zıt bir yapıda olan aile fertlerinin terbiyesiyle uğraşıp hayli yıpranırken bunun bir mükafatı olmayacak mı? Bu beraberlik sadece vazife duygusuyla zoraki bir şekilde mi sürdürülecek? Allah Teala hem bir ikram hem de imtihan olarak insana diğer mahlukattan farklı bir yaratılış vermiş. Çoğu canlılar senenin bir mevsiminde neslin devamı için harekete geçerken insanda farklı bir yapı var. Aslında bu bir bakıma da tezat gibi görünüyor. İnsan gibi aciz ve muhtaç olan ve manevi birçok vazifeleri olan bir mahluka bir de şehevi ihtiyaç yüklenmiş olması elbette işin imtihan boyutu. Ama bunda bir ikram yönü de var. Beraber yaşamayı, yardımlaşmayı sırf muhtaçlık ve mecburiyet olmaktan çıkarıp mutluluk vesilesi haline getiriyor. Hiç şüphesiz bu şükredilmesi icap eden bir nimet. Bu nimete en çok şükretmesi icap eden de hanımlardır. Çünkü Allah Teala aslen zayıf olan ve annelik duygularını yaşarken desteğe muhtaç olan hanımları erkeklerin güç ve imkanlarına muhtaç yaratmış. Buna mukabil erkekler hanımlara hiç ihtiyaç duymasaydı bu her iki taraf için de zor olurdu. Öyleyse bu nimete karşı hanımların da şükretmesi gerekmez mi? Allah Teala insanoğluna böyle bir ihtiyacın verilmesinin hikmetini açıklarken çok güzel bir ifade kullanıyor. Onlar sizin için elbisedir, siz onlar için elbisesiniz. Burada dikkat çeken ifade ihtiyacın karşılıklı olması. Farklı oranlarda olarak erkek ve kadınlar birbirinin yakınlığına, hizmetine, desteğine ve imkanlarına muhtaç yaratılmış. Malum şükür sadece dille çok şükür demekle olmaz. Şükür nimetin cinsinden olur. Yani nimeti Allah'ın razı olduğu şekilde değerlendirmek, sınırları aşmamak suretiyle olmalıdır. İşte burada tesettür, haya ve edep gibi kavramların manasını anlıyoruz. Hem şükredene nimetin artırılması vaadine de uygun olarak hanımlar Allah'ın emirlerine uymakla kendilerine iyilik yapmış olurlar. Evlerindeki huzurlu atmosferi İslam şehrinin bütün sokaklarına yaymış olurlar. Her yerde saygı, hürmet ve itibar görürler. Bugün bu teşhir furyası yüzünden kadının düştüğü pespaye durumu anlamak için sırf şarkıları karşılaştırmak bile yeter. Osmanlı devrinde veya Osmanlı edebinin henüz yok olmadığı dönemlerde yazılan şiirlere, şarkı sözlerine bakınız. Örtüler arkasında gizlendiği o devirde kadın öyle esrarengizdir, öyle ulaşılamazdır ki neredeyse layık olduğundan da fazla yüceltilir. Diller en fazla kadının başından, kirpiğinden, zülfünün telinden bahseder. Ondan ötesi ayıptır, müstehcendir. Şimdiki hale bakınız. Bazen marketlerde, ulaşım vasıtalarında çalan şarkı sözleri kulağımıza geliyor. Adeta psikiyatrik bir rahatsızlığın semptomlarını tarif eder gibi. Zaten içli samimi sevdalar da yok artık. Haliyle şarkılarda da çirkin sataşmalardan, kahır, sitem, hatta beddualara kadar uzanan bunalım dolu cümleler. Nasıl bu hale geldi? Nasıl olduğu ortada. Bugün bir internet sayfasında bilgi okumak isteseniz, elinizde olmadan bir sürü reklam görüntüleriyle karşılaşıyorsunuz. Tek tek kapatmazsanız zorla gözünüze sokuluyor. Kadın bedeni bu kadar ayak altında. Hatta sadece güzellikleriyle değil, çirkinlikleriyle de. Bilhassa zayıflama ürünü diye bir reklamda birden kadınların ne kadar yağlı, hantal olduklarını görüyorsunuz. Kapitalizmin borazanı olan reklamlar hayatımızı istila etmiş ve bunların çoğunun dilinde kadın sürekli tamirata, tadilata muhtaç, devamlı bakım ürünleri kullanmak zorunda olan bir çirkinlikler galerisi. Nerede kadına Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden, ilk destek olan dava arkadaşı, hayat yoldaşı olma payesi sunan İslam dini, nerede başta kadın olmak üzere insana alalade bir canlı türü muamelesi yapan maddiyatçı, inkarcı dünya düzeni? Bugün Müslümanlar olarak bir tercihle karşı karşıyayız. Ya kendi değerlerimize hicret edeceğiz ya da hep bu yabancı düzenin içinde imanımızı kor ateş gibi avucumuzda taşımanın mücadelesi içinde yorulup tükeneceğiz. Eğer dinimizi gelecek nesillerimize aktarmak istiyorsak, Endülüs'ün yukarıda bahsettiğim o güzel özelliğini örnek alalım. Kadına bakışımızı düzeltelim. Annenin önemini kavrayalım ve gelecek nesillere de aktaralım. Bu konuya müsaadenizle birkaç yazı daha devam edeceğim. Değerli dinleyenler, Kübra Ergin imzalı Birbirini Tamamlayan İhtiyaçlar ve Edep başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ilk olarak. Ve şimdi de Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Bütün Okullarda Dini Eğitim Şarttır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Eğitim hususu bizim memleketimizin senelerdir kanayan yarasıdır. Neredeyse 100 yıldır istenen, özlenen eğitim sistemi ne yazık ki bir türlü tesis edilemedi. Tabii bunda burada bahsedilemeyecek kadar uzun sebepler var. Bir eğitimci olarak her zaman söyleriz, yazarız, yine yazacağız. Eğitimdeki eksiklikler ve bozukluklar insana yansıyor. İnsan da ülkenin asli unsuru olduğuna göre insanın iyi yetişmesi adına eğitim bizim en asli problemimizdir diyoruz. Efendim, eğitim sistemimizin mutlaka bizim değerlerimize göre oluşturulması şarttır. Bu konu bu ülkenin en temel meselesidir. Bilindiği üzere eğitimin hedefi insanın ihyasıdır. İnsanın ihyasına, yani ahlaki yönden donanımına ehemmiyet vermemek bir neslin mahvolması demektir. Mesele bu kadar nettir. Milli eğitim işini yürütenler eğitimden çok öğretimin gereklerini yerine getirmek maksadıyla formalitenin arasında kalarak eğitim gibi ciddi bir konuyu ihmal etmişlerdir. Diğer yandan eğiticilerin eğitici vasfını taşımadıkları, ahlaki erdemleri yaşamadıkları için öğrencilerine ahlaki faziletleri yansıtamadıkları ortadadır. Öğretmen kendi ahlaklı olacak ki ahlaklı nesil yetiştirsin. Öğretmen vasıfsız olunca elbette öğrenci de öğretmene, hocalara, büyüklere saygı diye bir husus kalmıyor. Halbuki nesillere saygı, hürmet, hatta edep her şeyden önce verilmesi gereken kıymetli bir haslettir. Bunlar bizim temel manevi ve kültürel değerlerimizdendir. Memleketimizin bir mütefekkiri diyor ki, "İnsanımıza bugün yalnızca edep ölçüsünü veriniz. Sadece bu haslet bile insanlardaki ahlaki savruluşun önüne geçmeye yeter." Çok doğru, biz de aynı kanaatteyiz. Edep imanın en güzel süsüdür. Edep hiçbir kuyumcunun kıymet biçemediği en değerli ahlak mücevheridir. İnsan edep kokmalı. İnsan hayatın yalnızca edep kısmını kavrasa, emin olun hayatını en doğru şekilde ikame ettirecektir. Yaşadığımız devirde yüce dinimizin koyduğu ölçülere göre hayatımızı biçimlendirmek nefislere zor geliyor. Zira etrafımız nefse hoş gelici şeylerle çevrili. Bir yandan dinin pek çok rüknünü yerine getirme imkanı olduğu halde keyfine göre hayat sürdürenler, bir tarafta dini yaşamak için tahammülü zor işkencelere uğrayıp acı çekenler. Uygur Türkleri, Arakanlılar. Bir tarafta yüce yaratıcının arzında onun sahibine asi olanlar, canları nasıl istiyorsa öylesi bir serbestiyet içerisinde adeta günlerini gün ederek vur patlasın, çal oynasın tarzında hayat geçiriyorlar. Bu kadar serbestlik olamaz, her şeyin bir ölçüsü, bir dengesi olmalıdır. Bir de istismarcıların farklı bir boyutu var. Onlar toplum hayatındaki açıklardan derhal giriyorlar. Neyi ifsad etmek istiyorlarsa hemen hızlı bir dalışla, medya yoluyla, bir algı operasyonuyla istenilen hedefe ulaşmak için yoğun tuzaklar kuruyorlar. Geleceğe dair yıkmak istedikleri ne varsa büyük eforlar sarf ediyor, nihayet yıllar sonra bile olsa maksatlarına mutlaka ulaşıyorlar. Eski salih, arif, ilim erbabı, güzel müminler şimdi olsaydı bugünkü Müslümanların haline bakarak "Vah size! Nasıl bu hale geldiniz? Gerçekten siz Müslüman mısınız?" diye sorarlardı. Yani halimiz hiç Müslümana yaraşır vaziyette değil. Bu bozuk hal bile fitnecilere yetmiyor, bizi daha da bozmak için uğraşıyorlar. Biz bütün okullara İmam Hatip okullarının müfredatı konsun derken, adamlar neydi belirsiz sahte bir şeyh bozuntusunu tacizci diye ortaya atıyorlar, ortalık çalkalanıyor. O rezil şeyh bozuntusunun yaptığı bir pespayelikten dolayı bütün tarikatlar, şeyh efendiler ve dahi İmam Hatipler yargılanıyor. Neticede halkın dini şahsiyetlere, dini müesseselere itimadı kalmıyor. Adamların istediği de bu değil mi? Tertemiz, şerefli, ahlaklı, doğru, dürüst bir nesli dillerine dolayan aşağılık insan müsveddeleri var etrafta. Bazen şu küçücük aklımız da bu kadar pisliğe, rezilliğe, günaha Cenab-ı Hak nasıl sabrediyor? Böylesi inkar bataklığında yüzenleri Mevla hala nasıl yaşatıyor diyesimiz geliyor. Ama Allah Azze ve Celle Es-Sabur ismi celiliyle günahkarlara mühlet veriyor. Belki pişman olurlar diyerek acele etmiyor, gücü yettiği halde onları kahretmiyor. Ayet-i Kerime'de onlar için, "Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler," buyruluyor. Ne yazık ki bugün Müslümanlar geçmişte kavimleri helak eden suç ve günahların hepsine bulaşmış vaziyetteler. Bu sonuçta eğitim bozukluğunun büyük payı vardır. Eğitim programında günah, sevap, helal, haram hususlarını kimsenin önemsediği yok. Ebedi hayat olan ahiret hayatı yaşantının dışına itilmiş vaziyette. İnsanlar için asıl önemli olan bu fani dünya hayatı olmuş. Sosyal hayatta öyle açık, net ve alenen günahlar işleniyor ki, bir Müslüman olarak gerçekten adeta kanımız donuyor, içimiz titriyor, vicdanımız sızlıyor. Zina yapmak serbest, fuhuş serbest, her türlü ahlaksızlık sokaklarda ulu orta serbest. LGBT ve diğer sapkınlıkların yayılması ve meşru olması için bu pislikleri savunan soytarılar seslerini yükseltiyorlar. Yalan söylemek, iftira atmak, şirk koşmak, büyü yaptırmak, haram yemek, piyasada geçinen her insanın normal gördüğü şeylerden. Kumar oynamak, faiz yemek, içki içmek, uyuşturucu kullanmakta ne var? Kişinin kendi tercihi, insan istediği gibi hayatını yaşar, kime ne deniyor? Emanete hıyanet etmek, insanları çekiştirmek, laf taşımak, insanları birbirine düşürmek, insanları küçük görüp aşağılamak, hep yapıla gelen temel ahlak kalitesizlikleri. Bunlar yetmedi. Bir de geçenlerde mukaddes kitabımız şerefli Kur'an'a yapılan saygısızlık bizleri perişan etti. Yazık oldu bütün bir nesle, yazık oldu bütün bir insanlığa. Kur'an'ı ve sünneti Resulullah'ı önemsemeyenlerin hali sonuçta buydu. Büyükler bunu gördü ve hep Müslümanları uyardılar. Ancak o uyaranlar da geçmişte idam sehpalarına çıkarıldı, hapishanelere konuldu. Diğerleri de bir şekilde susturuldu. Halbuki işlenenlerin hepsi dinin koyduğu büyük günahlardı. Peki ne oldu? İşte netice ortada. Duyarsız, hissiz, ahlaki özelliklerini yitirmiş, iffet ve namus anlayışını bitirmiş, yoz bir nesil ortaya çıkardılar. Yazık oldu bütün bir nesle. Profesör Doktor Teoman Duralı Bey'in bir röportajında İmam Hatip okullarının müfredat programının umumileştirilip bütün okullara uygulanması gerektiğine dair fikirleri serdedilmişti. Bu bölümü istifadenize sunmak istiyoruz. Bölünme içten içe büyüyor. Eğitimde birliği sağlamak lazım bunun için. Şimdiye kadar bu din eğitimini yasaklamak suretiyle sağlanıyordu. Şimdi dinle dünyayı birleştirmek zorundayız. İmam Hatip okullarının müfredatının umumileştirilip bütün okullara uygulanması gerektiğini savunmuşumdur hep. En başta askeri okullara. Disiplin hayatın her alanında gerekli bir şey. Askerlikte dış disiplin veriliyor. Din iç disiplini sağlıyor. İç disiplin sağlanmadan dış disiplin kabuktur. Şart olan şey yetişenin din bilgisiyle donanmış olmasıdır. Bu sadece dindar yetiştirme babında değil, dinsiz olacaksa da niye dinsiz olduğunu bilsin. Bizim en önemli birleşme noktamız, çimento harcımız dindir. Müslümanlığı, gericilik, kötülük diye damgalarsanız sonunda bu noktaya geliriz. Müslümanlığın yerini tutacak başka hiçbir harç yoktur. İmam Hatip okullarının müfredatında güzel dinimizin ölçülerini tanıtıcı Kur'an, tefsir, hadis, siyer, kelam, akaid, fıkıh, İslam tarihi gibi çok güzel dersler var. Hoş bunlar da ucundan kıyısından kırpıla kırpıla veriliyor ama olsun, bu derslerde verilenler her Müslümanın bilmesi gereken ana temel bilgilerdir. Tabii bu dersleri veren hocaların anlattıklarıyla amelleri birbiriyle uyumluysa ne âlâ. O zaman ortaya ne güzellikler çıkar. Şu yoz haliyle bile en azından vicdanlı, doğru, dürüst, çalışkan, yardımsever, vatanı ve milleti için fedakarlıkta bulunan insanlar genellikle İmam Hatiplilerden çıkıyor. İmam Hatipli terörist, tacizci, hak yiyen insan zor görülür. Olsa da tek tüktür. Onlar da istisnalar kaideyi bozmaz cinsinden değerlendirilir. Ayrıca başarı aritmetiği yönüyle de İmam Hatip liseleri hızla yükseliştedir. Bu yıl üniversite giriş imtihanlarında başarı gösteren ilk 100 kişiden 57'si İmam Hatip mezunudur. İlk 1000 kişiden 436'sı İmam Hatipli. Bu neyi gösteriyor? İmam Hatip liselerinde dini ilimler ve fen bilimleri birlikte okutuluyor. İslam ilim dinidir. İlk emir okuyla başladı. Yani okumak hem emirdir hem ibadettir. Okumak derken maksat sadece şerefli Kur'an'ı okumak değildir. Kainat kitabını okumak da ilimdir. Tabii onun içine kevni ve fenni bütün ilimler girmektedir. Dini ilimler, fenni ilimlerden ayrı düşünülemez. İkisi birbiriyle iç içedir. Böyle olduğunda Müslümanlar dünyaya hükmetmişlerdir. Bugün de böyle olmalıdır. Bu aciz kardeşiniz, milliyetçi, muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak lise yıllarında tarih dersinde okutulan, bilgi diye zerk edilen zehirlerle İslam muarızı biri olmuştum. Hakikatleri sonra sonra öğrendim. Tıpkı benim gibi bu dinsiz eğitimle yetişen nesli düşününüz. Gençlere, din bizi geri bırakan yobazların, gericilerin sahiplendiği şeydir diye gösterildi. Evlatlar annelerinin başörtüsünden utandı. İmam Hatipliler okullarının ismini söylerken çekindiler. Şükür bugünlere gelindi. Ama yetmez. Her ne kadar laik eğitim sisteminden, vesayet odaklarından çekinilse de artık din eğitimi konusunun bütün okulların bünyesine girmesi hususu cesurca bilhassa medyada tartışılmalıdır. Araştırmacı yazar Abdullah Yıldız Bey, Ali İhsan Kavaklı Beyler de aynı konuya yönelik yazılar kaleme aldılar. Abdullah Yıldız Bey bir yazısında, "Müslümanlıkla yoğrulan yurdumuzda hem kendimize yabancılaşmayı hem de zihni, kültürel ve sosyolojik olarak parçalanmayı önlemek için kadim İslami değerlerimizi merkeze alan bir marif reformuna acilen ihtiyaç var. Sadece öğretimi esas alan değil, kökleri İslam'da olan, talim ve terbiyeyi, irfan ve hikmeti eğitim sisteminin temeline oturtan bir marif inkılabı zaruridir. Zira yukarıda verdiğimiz merhum Profesör Doktor Teoman Bey'in belirttiği gibi, millet olarak yegane iç bütünlüğümüzü sağlayacak kaç Müslümanlık, fertler olarak iç disiplinimizi sağlayacak yegane değerler sistemi ise İslam dininin ta kendisidir," diyor haklı olarak. Mevcut sistemin yetiştirdiği nesiller ortada. Ahlaki zafiyetler had safhada. İnsanların keyiflerinin çeşitliliğine göre hızla yayılan sapkınlıklarsa aldı başını gidiyor. Önceleri satanizm diye başlayan şeytana tapınma seansları yerini azgınlığa varan sapkınlıklara bıraktı. Gidiş, gidiş değil. Avrupa'nın savrulduğu devre, onların izinden hiç ayrılmayan bizlere de sıçradı. Tehlike çanları çalıyor. Peki çözüm ne? Kanaatimize göre bu sahada sonu çılgınlık derecesine giden sapkınlıkların önüne geçmenin çözümü, insanımıza en alt basamak olan anaokullarından başlamak üzere üniversitede dahil bütün eğitim kurumlarımızda din eğitimi vermektir. Bilhassa orta ve lisede İmam Hatip müfredatı tekrar gözden geçirilmeli ve bu ülkenin Müslüman çocuklarına dini dersler tertemiz, zihinli, ihlaslı ve gayretli ehil eller tarafından öğretilmelidir. Müfredattaki her dersin muhtevası, inanç esaslarımıza ters düşmeyecek şekilde teşkil edilmelidir. Bu eğitimden hem milletimiz, hem vatanımız, herkes ama herkes emin olunuz ki fayda görür. Bu konu medyada tartışılmalıdır. Zararın neresinden dönülse kârdır. Nesillerimizin heba olmayacağı güzel günlere ulaşmamız duasıyla. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak bu akşam Sesli Dergi'de Nurten Selma Çevikoğlu imzalı "Bütün okullarda dini eğitim şarttır" başlıklı yazıyı paylaştık. Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2022 sayısından aktardık bu yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.